tabi 17. sohbet 27. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ukdeden min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur, illa ki senin bize öğrettiğin vardır. Sen alimsin, hakimsin. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Biz yemin olsun bu Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık. Zikir için, öğüt almak için. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Nerede? Öğüt alan. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Allah'ın tevfik muvaffakiyetinden başka tevfik yoktur. Ancak başarı, ancak Allah'ın yardımı iledir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Sebe suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta 24, 25 ve 26. ayetleri açıklamıştık. Şimdi 27. ayete geldik. 27. ayet aslında 22. ayetle çok alakalı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliği, sanki alakasız gibi gözüken ayetler aslında sibak-siyak ilişkisi dediğimiz öncesi ve sonrasına baktığımızda bir anlam kazanıyor. Yoksa sanki birbirlerinden kopukmuş gibi değerlendiriliyor. Halbuki böyle değil. Çünkü alemlerin Rabbi olan, alemlerin Rabbinin kitabının alakasız olması mümkün değil. Şimdi 27'ye bir bakalım, sonra 22 ile beraber değerlendireceğiz inşallah. Gul. Burada Rabbim gul diyor, de diyor. Bakın son 3 ayete bakarsak 3'ünde gul diye başlamış zaten. 3 tane de ki emri var. Biliyorsunuz bu gul emiri kime şey? Birinci aşamada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, çünkü Resul olan o, vahyin ilk muhatabı o. Dolayısıyla emir ona giriyor. Devam edelim. Şimdi Peygamber Efendimiz ne diyecekmiş? Eruni. Bu rea görmek kelimesinden geliyor. Göstermek manasına geliyor. İfal babı denilen bir kalıp var. Gösterin. Kime gösterin? Bana gösterin. Şimdi burada bir çeşit meydan okuma var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterin diyerek meydan okuyor. Aslında bunu diyen Allah-u Teala olduğu için meydan okutturan aslında Allah-u Teala. Yani hani şeyde bilirsiniz, bu kalıp şeyde geliyor. Hani diyor, bu Kur'an'ın bir mislini getirsenize, hani ortaklarınızı da çağırın dediğinde orada bir iddia var, meydan okuma var. Elbette ki sonunda göreceğiz. Aziz ve hakim olan Allah'a hiç kimsenin güç yetirebilmesi, erişebilmesi mümkün değil, ama Kur'an belagatı açısından bizlere de misal teşkil etmesi bakımından böyle bir meydan okumayla başlıyor ayeti kerime. Neyi göstereceksiniz? Elle bana gösterin. Ellezine elhaktüm bihi şürekâe. Bana hak olduğunu kabul ettiğiniz ortaklarınızı gösterin diyor burada. Aslında burada şeyden gireyim, şürekâe biliyorsunuz şirket olarak Türkçemizde kullanılıyor. Ortaklık demek şirket. Şerike ortak demek. Ne demek? Bir işi yaparken birisinin diğerine dahil olması, ortak bir fikirle, ortak bir güçle, kuvvetle yapması. Ama Allah-u Teala bunu kesinlikle kabul etmiyor ve buna biliyorsunuz İslami literatürde ne deniyor? Şirk deniyor. Bakın, şirk Allah'ı yok sayma değildir. Bunu defalarca izah ettik. Allah'ın varlığı kabul ediliyor ama onunla beraber güç ve kudretlere başka bir mahlukat ortak ediliyor. Şirket yapılıyor yani. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın hani affetmem dediği suçlardan biri var ya, bazı yerlerde kul hakkı geçiyor ama en yukarısında şirk bu. Yani zaten amentu billah diyoruz ya, Allah'a iman ettim. Yani burada iman ettim demeniz aslında yeterli değil. İman ettiniz de kafanızda nasıl bir Allah tasavvuru var? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsunuz? Allah var demek zaten Mekke müşriklerinin bile yaptığı bir eylem. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta 10-15 ayetle açıklamıştı. De ki onlara sor, şunları yapan ne, şunları yapan dem. Bakın sizi kim rızıklandırıyor? İşitme ve görme yetisine kim veriyor? Müddebir olan, yani işleri idare eden kim? Yerdekiler kime ait? Yedi semanın ve azim olan arşın Rabbi kim? Her şeyin hükümdarlığı elinde olan, kayıran ama kayırılması mümkün olmayan kim? Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim musahhar kıldı? Yani emrine amade kıldı. Gökten suyu kim indirdi de ölümünden sonra yeryüzünü diriltti? Ve gökleri ve yeri kim yarattı? En sonunda da kendilerini kim yarattı diye sor diyor Allah-u Teala. Onlar diyor şunu diyeceklerdir. Kim onlar? Müşrikler. Bakın Allah'ı tanımazlar, Allah'a iman etmeyenler değil. Müşrikler ne diyormuş? Kul Allah diyeceklerdir diyor. Ama ondan sonra değişik ifadeler vardı. Yine de şöyle yapıyorlar, yine de şöyle yapıyorlar diye. Bu müşriklik tanımı önemli olduğu için tekrar şey yapmak istedim. Yani burada Allah-u Teala beni kabul etmiyorlar da benim yerime neyi Tanrı kabul ediyorlar demiyor bakın. Ortaklar diyor. Ama ortakları da şöyle bir açıklama var burada. Ellezine el hak tüm bihi şürekâe. Bunu Ömer Nasuhi bilmem bu şekilde ifade etmiş. İlhak etmek. İlhak ettiğiniz, şerik olarak ilhak ettiğiniz. İlhak etmek ne demek? Bir dahil etmek. Güzel, bu şekilde kullanılabilir. Bakın sözlükte kavuşmak, katılmak. Lehıka denilen, lehıka denilen bir kökten geliyor bu. Bu bir şeye sonradan dahil olmak anlamına geliyor. Bu ifal babı dediğimiz kalıba gelince dahil etmek anlamına geliyor. Bu ilmihallerde bu kelimeye karşılaşmış olabilirsiniz. Mulhık denilen bir kelime var. Namaza sonradan katılan. Yani Allahu Ekber diyor imam, cemaatle namaz kılınıyor. Daha sonra ona katılanlar var. Hani kaçırılan namazları, rekatları daha sonra iade ediyorsunuz ya. İşte ona ilmihal kitaplarında mülhık deniyor. Yani sonradan katılan manasında. Burada da ilhak ettiğiniz, yani bihi diyor Allah'a, şirk olarak, şerik olarak, affedersiniz, ortak olarak ilhak ettiklerinizi gösterin diyor. Burada ne mana var? Önce Allah'ı tanıyorlar. Bakın öncelik onda. Ama onunla beraber güç ve kuvvet unsurları olarak başkalarında bir şey görüyorlar ve onu o güç ve kudrete ilhak ediyorlar.
Katıyorlar.
İşte Allah-u Teala peygamberine meydan okutarak diyor ki gösterin bana nerede, kimmiş onlar. Bu şeyde devam edeyim. Sonra reddediyor. Kella, hayır. Kella, bir iddia var. O iddianın geçerli olmadığını kesin kez reddederken Kur'an-ı Kerim'de bu kella ifadesi kullanılır. Kesin kez hayır, öyle değil. Bir tane daha devam ediyor. Bel. Bel de yine buna benzer bir ifade. Bilakis anlamındadır. Türkçe'de bilakis kullanılıyor. Yani tam tersine. Hayır öyle değil. Tam tersine. Neymiş o ifade? Vallahül azizül hakim. Hayır. O azizdir ve hakimdir. Şimdi bu eruni ifadesi var ya, bana gösterin ifadesi. Kur'an'a baktım. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçiyor. Birincisi bu Sebe suresi olmak üzere. 31-11'de var. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın neyi yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedir. Şimdi burada gösterin derken diğer ayetlerde hep bir şeyden yaratmışlar mı diye bahsediyor. Diğer ayette 35-40'da
De ki Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Bak yine aynı ifade. Onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Bakın ortaklık ifadesi geçiyor. Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Bakın o ilk demin okuduğum ayette de zalimler geçiyordu. 46:4'te de şu var. De ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Bak yine aynı ifade. Eruni. Yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Bakın birbirine ne kadar yakın ifadeler. Demek ki burada Allah-u Teala'nın peygamberine söyledi. Peygamberimizin de ispat istediği en önemli konu sizin Allah'a ortak koşuyorsunuz ama bunlara bunlar bir şey yaratmaya bile kadir değil. Hani gösterin neyi yaratmışlar. Yani Allah'ın burada özellikle yaratma sıfatından üzerinde duruluyor. Şimdi bu 22'ye bir bakalım 22. ayete. Bir önceki sayfanın en son ayeti. Allah'ı bırakıp de ki, bakın burada da gulle başlayan bir ifade var. Allah'ı bırakıp da ilah saydığınız şeylere dua edin durun. Onları çağırın, yardıma çağırın. Yani dua edin durun. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye yapmaya malik değillerdir. Onlara gökte ve yerde bir ortak da yoktur. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yoktur. Bakın böyle bir ifade var. Ondan sonra birkaç tane ayet silsilesi gelmiş. Görüyorsunuz bu şeyin içerisinde. En sonunda bu 27. ayetle beraber tekrar bu konuya değinilerek de sanki parantez kapatılmış. Parantez 22 ile açılmış, parantez 27 ile kapatılmış. Ama parantez kapatılırken de iki tane Allah-u Teala'nın esmasından bahsedilmiş. Birincisi Aziz, ikincisinde Hakim. Bu iki esmadan bahsedilmiş. Neden bu iki esmadan özellikle bahsedilmiş? Ben o esmalara bir baktım. Tam 29 yerde geçiyor. Aziz, yenilmesi mümkün olmayan izzet sahibi güç anlamına geliyor.
Mutlak galip.
Özellikle bu galip olma şeyi var ya, özellikle vurgulanıyor burada. Bu biliyorsunuz insanlara da verilmiş bir sıfat. Daha evvel söylemiştik. Hazreti İsa'nın havarilerine de hani aziz deniyor şeyiyle. İnsanlara da bu muiz esması var biliyorsunuz. Aziz eden anlamına geliyor. Öyle bir esma varsa demek ki mahlukata da Allah-u Teala'nın izzetli kılma manasındaki aziz etme durumu söz konusu. Ama asıl aziz olan, el aziz olan Allah-u Teala. El hakim de, el hakim de Türkçe'de de çok benzer kelimeler var burada. Bir hüküm anlamına geliyor. İkincisi de hikmet anlamına geliyor. Yani hüküm, hükümdarlıktan geliyor. Hükümdarlığını her zaman her şekilde uygulayan anlamına geliyor. Bir de hakim dendiğinde, hikmet anlamı geldiğinde de her işi hikmetleriyle, en incelikleriyle, en ince değerlerle beraber hüküm veren. Yani hüküm veriyor ama kaba saba değil. Yani bugün bir insanın elinde hükümdarlık oluyor. Nasıl olsa güç otorite var diyor. Şöyle yap, böyle yap. O geçen gün bir filmde vardı. Birisi birisine şikayet ediyor. Köseymiş de onunla alay ediyor. Öbürü de onu dövüyor. Dövülen şikayet ediyor. Ya diyor sizle mi uğraşacağım diyor o hükümdarlık konumunda olan. İkisini hapse atın diyor. Diyor ki ya ben mağdurum, yani niye beni hapse atıyorsunuz? Diyor ki tamam diyor, ben sizi sonsuza kadar atmıyorum. Köselin diyor sakalları çıkıncaya kadar hapiste duracağız. Ondan sonra serbestsin diyor. Yani hükümdarlık konumuna gelen birisi işte el hakimlik hikmetiyle, azizül hakimden nasibi yoksa kaba saba değer, şeyler veriyor. Kararlar veriyor. Ama Allah-u Teala hikmetleriyle veriyor. Yani bir şeye hükmediyorsa elbette onun bir hikmeti var. Yine bu şeylere baktığımda, Azizül Hakim'e baktığımda 29 yerde çok çok çok önemli kısımlarla kullara uyaran, kullara uyarı veren çok önemli ayetlerin hep sonunda gelmiş. Bunlardan birisi çok bilinen bir ayet. Biliyorsunuz Haşr suresinin akşam namazıyla sabah namazından sonra okunuyor ya. Huvallahu lezi la ilahe illa hu diye. Sonu ne bitiyor onun? Ve huvel azizül hakimle bitiyor. O daha evvel bu işlemiştik huvallahu lezi hatırlarsanız çok basit bir ayet sinistresi değil. Yani esmaların arka arkaya sıralandığı herhangi bir şey değildi. Ayet-el Kürsi 1, Amener Resulü 2, bu Haşr suresinin ayetleri 3, bir de İhlas suresi. Bu dördü Allah-u Teala'nın zatını en anlatan, özellikle ona vurgu yapan dört tane büyük ayet olduğu söyleniyor. Hatta böyle tesbih namazı kılınır bilirsiniz belki. Onun birinci rekatında işte Ayet-el Kürsi, ikinci rekatında Amener Resulü, üçüncü rekatında işte Huvallahüllezi la ilahe illahu ile başlayan Haşr suresinin ayetleri, en sonunda da İhlas suresi okunmasını tavsiye ediyor alimler. Çünkü bu şeyler Allah-u Teala'nın anlatan çok konsantre şeyler. Orada bir şey söylemiştik hatırlarsanız. El Melikul Kuddüsü Selamül Müminil Müheyminil Müheymin diye bir sıralanan bir ayet sinsiresi var. Bu en yukarıdan en aşağıya doğru bir sıralama. Şeyde Arapçada bir kural vardır. Bir şey en evvel önce söyleniyorsa o en değerli olana. Yani bir şeye özellikle vurgu yapmak istiyorsanız onu Arapçada sıralamada ilk olarak söylüyorsunuz. Burada da El Melik o esmaların en yukarısında olan. Hatırlıyor musunuz o konuyu şey yapmıştık? Yani meliklik en yukarıda. Çünkü meliklik bütün görünen ve görünmeyen, hani alimül gaybı ve şehadet diyor ya öncesinde, gayb ve şehadet olan bütün alemdeki hükümdarlığı, melikliği temsil ediyor. Ondan sonra da Kuddüs, selam, mümin şeklinde devam ediyor. En sonunda da, bu sıralamanın sonunda da Allah-u Teala bu Azizül Hakim diyerek de bu iki esmanın, esmalar sinsilesi içerisinde ne kadar özetleyici olduğunu söylüyor. Bu anlamda Azizül Hakim geçiyorsa bir ayette, bilin ki Allah'ın zatına çok büyük orada bir vurgu var. Biliyorsunuz biz Allah-u Teala'nın zatını anlama melekesine sahip değiliz. Hiçbir mahluka sahip değil. Öyle bir hücre yok, öyle bir bilgisayar programı yok. Zatını anlayamıyoruz. Ama neyi nasıl anlıyoruz? Onu esmalarıyla beraber anlama şansımız var. Ali İmran 18. Yani şu Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bakın burada Allah, melekler ve ilim sahiplerinin ondan başka ilah olmadığına şahit ettiler diyor. Ve hangi esma geliyor? Yani o kadar esma varken Rabbim iki tane esmasını getiriyor. Yine bu ikisi. Azizül Hakim. Yani mahlukatın Allah'ın zatına döndüğünde onun Rablığını anlayacağı, etkileneceği iki çok önemli esma. Ve Allah-u Teala burada çok ilginçtir. Allah şahittir diyor burada, bakın aslında. Allah kendinden başka ilah olmadığına şahittir derken, çok kuvvetli, tesirli bir ayettir bu. Yine son işte Azizül Hakim'le bitiyor. Neden burada özellikle Azizül Hakim'le bitirmiş bu ayeti? Çünkü insanlar Allah-u Teala'ya şerik isnat ederken Allah'ın bu yaratma sıfatına haksızlık ediyorlar. Yani zulmediyorlar. Demin üç tane ayet okuduk ya, zalimler, zalimler, zalimler diyordu orada. Allah-u Teala'ya zulmedilemez. Senin gücü yetmez. Sadece Allah'ın koyduğu hak sisteme, adaletine uymayan sözler söylerler. Yoksa hani zulüm deyince biliyorsunuz birine eziyet etmek, zarar vermek olarak da anlaşılıyor. Ama konu Allah-u Teala olduğunda Allah'a kimse güç yetiremez, aziz değil mi? O zaman zulüm neyle olacak? Haksızlık olacak. Yani Allah-u Teala'ya adlına, adlın zıttıdır biliyorsunuz zulüm, sisteme haksızlık etmiş oluyorlar. Onun da karşılığını görecekler. Çünkü yani ortak koştukları ne ki? Hazreti Ömer ne diyor? Bir şeye çok gülerim, bir şeye de çok üzülürüm diyor. Ağlarım diyor. Ağladığı şeyi biliyorsunuz beni çok etkiler. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Yani inanılmaz bir şey ya. İnsanlığın hangi en dipteki zirvesi diyeyim artık olduğu bir durumda İslamiyet geliyor. Yani Hazreti Ömer gibi birisi toprağa gömüyor kızını. Ha, çok da pişman olmuş. Yani uygulama bu ilginç yani. Yani sizin kız çocukları olanlara torunları olan var. Yani düşünseniz de yere düşüyor da dizine aman bir şey oldu mu diyorsunuz ve gömülüyor. Yani bu işte İslamiyet insanlığı aziz kılmış bir din. Yani bırakın diğerleri de sadece şunla çok önemli bir değerde. Buna çok üzülürüm diyor. Ağlarım diyor. Ama biliyorsunuz tövbe ettikten sonra geçmiş günahlar affolur. Bir de bir şeye çok gülerim diyor. Biz diyor tapmak için diyor helvadan diyor put yapardık diyor. Daha sonra acıkınca onu yerdik diyor. Buna da çok gülerim diyor. Yani öyle şeylere Allah-u Teala'ya denk olacak şekilde ya da ortak olacak şekilde bir şeyler ikna edilmiş. Ama Allah-u Teala buna çok gadaplanıyor. İşte Aziz-ül Hakim derken de o kadar kuvvetli esmaları da böyle bir ayetin peşine getirmesinin sebebi Allahu Alem bu. Şimdi bu iki parantez arasında bu Bayraktar Bayraktar'ın güzel bir tespiti var. İki parantez arasında yani 22. ayette 27. ayet arasında da diyor özellikle ilahiyatçılara yani dini tebliğ ile mesul olan insanlara diyor nelere insanların nelere dikkat etmesi konusunda verecekleri öğüt olarak şey olmuş. Bunları da değişik maddeler halinde sıralamış onları da söyleyeyim yeri gelmişken. Onun katında şefaat vermez ancak onun izin verdiği kimse müstesna. Yani şefaati Allah'tan bilmek lazım. Onun mahlukatından değil. Her ne kadar böyle bir mekanizma hak olsa da ayetlerde geçse de biz sanki yokmuş gibi davranacağız. Olduğunda da bunun sadece Allah'tan geldiğine inanacağız. Özellikle bu vurgu vardı. Demek ki bu da şirkle ilgili bir kavrammış. Dikkat edin. Yani hani şirkle ilgili iki parantezin arasında gelen birinci madde de şefaatle ilgili. Yani diyor ki onun katında şefaat fayda vermez. Ancak onun izin verdiği müstesna. Hani şeyde de vardı ya ayetel kürsede. Ben zellezi yeşfe'u indehu illa bizlik. Hani söyle onun yanında izni olmadan şefaat edecek kim? Bu çok ciddi bir tehdittir şeylere. Demek ki çok şirke bulaşabilen bir konu bu. Göklerden ve yerden rızık verenin Allah olduğunu bilinmesi 24. ayet herhalde ya siz ya biz mutlak bir hidayet üzerine yahut apaçık bir dalalet içindeyiz. Burada neyi özetlemiştik? İki tane yol var. Ya hidayet var ya da dalalet var. Arası yok. Hani demiştik ya o örnek hoşuma gitti. Buradan mesela bir şehre giden bir otoban var, bir de arazi var. Otoban hidayet, sırat-ı müstakim. Diğer koskoca kilometrelerce kalan alan dalalet. Ya siz bu yol üzerindesiniz ya da fark etmiyor kilometrelerce kare alanındaki bir yer herhangi bir yerinde olmanız da dalalet. Grisi yok. Hani demiştik ya arabanın dört tekerleği var, üç tekerleği yol üzerinde. Bir tanesi dışarıda. Gidebilir mi? Takla atar bir süre sonra. Birkaç metre gider takla atar. O yüzden de ya ben üçüyle ben bu yolun üzerindeyim. Birisi de ben giderim arkadaş diyemiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine inan. Bir tanesine inanma. İşte bir tekerleğin dışarıda olduğu gibi yoldan çıkıyorsun. O yüzden gri yok. Siyah var. Ya da beyaz. Tarafını seçeceksin. Ya ben şuna şuna inanıyorum ama ya şu ayette günümüzde olmaz. Özellikle başörtüsü ayetini hatırlatırım. Ya işte olmaz falan şeyi değil. Hayır. Tekerleğin dışarıda kalır. Ne olacağını da sen bilirsin. Allah. Diğerleri de sizin bizim yaptığımız yürümden mesul değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorulmayız. Müslüman da olsa cürüm işleyebilme potansiyeli var. Nihayetinde insan hata yapılabilir. Ama Allah'la arasında olan bir şey, Allah gerekirse onu affeder. Ama küfürde olanların yaptıklarına ne diyordu? Ne deniyor? İman etmiş olma durumu olmadıkları için yaptıkları her şey boşa gidiyor anlamında. Burada bir ifade vardı. Sizin yaptıklarınızdan da sorulmayız derken sizin cürümlerinizden sorulmayız demiyordu. Sizin yaptıklarınızdan. Ama Müslümana ne diyor? Cürüm. Biz de yaptıklarımızdan demiyordu. Manası da şuydu. Biz elbette insanız, hata yapabiliriz, cürüm yapabiliriz. Ama biz sadece bundan sorumluyuz. Allah da affedebilir bunu. Ama sizin bütün yaptıklarınız berbat. Neden? Ana fikir yok. Yani iman yok. Tek olan, bir olan Allah'a ve onun iman esaslarına inanç yok. Bütün ameller boşa gidiyor. O yüzden biz de aslında sizin yaptıklarınızdan da sorumlu değiliz diyordu. Ve en sonunda Rabbim bir gün herkesi bir araya toplayacak. Onları daha sonra fethedecek. Yani açarak ayarları aralarına ayıracak ve onları grup grup fırka yapacak. Ve o fettahdır, alimdir. İşte bu dört konuda şirkle alakalı olmak üzere o parantez içerisinde olan şeyler. Bakayım notlarımda bir şey var mı? Diğer ayete geçebiliriz. 28. ayet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا. Bu ayetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olan ayetlere giriyoruz burada. Yine yukarıyla alakalı da biraz sonra onun alakasını söyleriz. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ. Biz seni göndermedik. Resul olarak, elçi olarak göndermedik. İlla burada Arapçada istisna kâfeten linnâse. Bütün insanlara gönderdik. Nasıl? Beşiran, müjdeleyici olarak ve neziran, uyarıcı, ikaz edici olarak. Burada kâfeten kelimesini alimler, tefsirlerde tereddüt etmişler. Bu şeye baktım. Müfredat var. El-Müfredat İsfahani'nin çok müthiş bir şey, sözlük. İlgilenenlere özellikle tavsiye ederim. Şey kökünden olduğunu söylüyor. El-Keffu. Men etmek manasına gelen. Men etmek, tutmak, sakındırmak. Şuymuş kökü, kelimenin kökü. Bir şeyi tutmak için, engellemek için kullandığın bütün uzuvlara bu kelimeden köken alınan keffe ile ifade ediliyormuş bu. Daha sonra bu bir şeyin engellenmesi, tutulması anlamında kullanılmış. Alimlerin bir kısmı bu kelimenin özellikle Süleyman Ateş bunu söylüyor, ismi fail olduğunu söylüyor. Yani tutucu, durdurucu, engelleyici olduğunu söylüyor. O zaman mana şöyle oluyor: bütün insanları günahtan, yanlışa gitmekten sakındırıcı, tutundurucu olarak, önleyici olarak gönderdik manasına gelebiliyor bu. Fakat büyük bir alim de bunun tüm, bütün, hepsi, cemi anlamına gelen bir kelime olduğunu söylüyor. Bu aslında size aşina, hani bu dualarda söyleniyor, kâfeten ehli imanın ervahı için deniyor. Kâfeten ne demek oradan? Ya devamlı söylüyor, biz de amin diyoruz değil mi? Amin, amin. Oradaki kalıpları, ya ben sonradan öğrendim. Hepsine amin amin diyoruz, sonra anlaşılır gibi. Birisine sorduğunda bilmiyor. Halbuki çocukluğumuzdan beri öyle diyoruz. Kimse de merak etmiyor. Ya acaba burada kâfeten diyor, ne demek bu? Kâfeten bütünüyle, hepsiyle demekmiş.
Tamamıyla.
Tamamıyla. Yani istisnasız şey yapmadan. bütün insanlara kâffeten ehli imanı, ervah da şurada, onu da yeni gelmiş açıklayayım. Ervah, ruh kelimesinin çoğulu. Ervahı için, yani ruhları için.
İnananlar için var. Kafirle kapıyor mu? Kafirle kapıyor mu?
Kâf yok. Ne diyorsun? Kâfeten ehli imanı. Şey için, diğerleri için yani değil.
İnananların bütünü için. Bütün imanı
insanlar için değil yani.
İşte ehli iman. Onlar ehli imansa kapsıyor. Ehli iman değilse onu bilemiyoruz. İşte burada insanlara, bütün insanlığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiğinin burada bir ayeti. Şimdi şunu tereddüt etmişler. Ya bu İslam alimine çok tartışma olmuş. Birileri demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kavmine gönderilmiş. Ben büyük bir kesimde olur mu öyle şey? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş. Evet. O zaman işte zaten ayetler birbirine destekleyici şekliyle, o hangi ayetti? Enbiya suresi 107. Sen unutmaman lazım bunu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, işte bu ayetle aynı başlangıç, seni Resul olarak göndermedik, illa rahmeten لِلْعَالَمِينَ. Hatta deniyor ki bırakın bütün insanlığı, bütün bakın alemlere rahmet olarak erselnake, gönderdik ifadesi var burada. Hatta öyle tartışmalar olmuş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meleklere peygamber, resul olarak gönderilip gönderilmediği tartışılmış. Cinlere olduğunu biliyoruz. Bütün dağ taş mahlukata, hatta melekleri de onun içine dahil de olmuş, etmeyen de olmuş. Ama en azından neyi biliyoruz ki biz? Yöresel bir peygamber değil, mahalli bir peygamber değil.
Hocam kaynağını nereden alıyor? Adem'den almıyor mu?
Neyin kaynağını? Pardon?
Meleklerin bir şeye tabi olmasını
peygamberin.
Onu yeterince tefekkürüm yok, şey yapmayacağım, bir şey diyemeyeceğim onu. Yani meleklere resul olur mu olmaz bilmiyorum. Ama en azından tartışma şu, yani orada kalalım biz. Peygamber Efendimiz sadece Araplara, dili Araplara mı gönderildi yoksa bütün insanlara mı gönderildi? Bir kere mantık şunu gerektiriyor. Hatemen Nebiyyi olmazsa, hani asla şeyde geçmişti, tamam belki yöresel bir peygamber olabilirdi. Çünkü ondan evvel bütün peygamberler yöresel, mahalli bir şey peygamber. Ama ondan sonra bakın Resul gelmeyecek. Bak Peygamber Efendimiz büyüklüğüyle ilgili sadece şey yapmıyorum, konuşmuyorum. Sadece görev mantığıyla söylüyorum. Göreve ilişkin. Kendisinden sonra gelmeyecek ki. Nasıl mahalli olabilir? Bir de mahalli peygamberlerin özelliği kendi dilleriyle indirilmiş bir kitabı ve şeyi yaygınlaştırması. Ama benim dilim Türkçe. Amerikalı'nın İngilizce. Onun da peygamberi şimdi. Dolayısıyla Hatemen Nebi olduğu için ve kıyamete yakın, kıyamete kadar da artık başka bir peygamber gelmeyeceği için zaten akıl ve mantık onun. Sadece bölgesel bir peygamber değil, kendi kavmine gönderilmiş bir peygamber değil, bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu da burada zaten izah ediyor. Zaten burada da ayette çok net zaten. Ve mersenlerke illa kâfeten linnâs. Yani bütün insanlığa, hepsine, tümüne olarak gönderiliyor. Zaten Hazreti İsa ondan önceki son büyük peygamber olduğunu düşünürsek, son peygamber olduğunu düşünürsek, onun zaten getirdiği kitabın hükmü kalmamış ki. Yani ne hale, tanınmaz bir hale gelmiş. O zaman şu mantık oluyor. Hristiyanların peygamberi o. Peygamber Efendimiz de Arapların peygamberi. Biz ne oluyoruz? Halbuki tebliğin herkesi kapsaması gerekiyor. Yani böyle İslam aleminde böyle tartışmalar olmuş ama yani insan şunu da düşünmesi lazım. Ya ben bunu iddia ediyorum ama Ayetleri de onun üzerine sıralıyorum ama ya bir altta bir benim maraz bir düşüncem var mı? Bir sınırlamış oluyor muyum, olmuyor muyum? Yani biraz bu işte ayetine ve me erselnake illa rahmeten lil alemin, yani alemin diyor, insanlık bile değil artık. Yani,
alemlere indir.
Bunu bu kadar nasıl şey yapabilirsiniz, daraltabilirsiniz? İşte yani bir konuda bilgili olmak da yeterli olmuyor arkadaşlar. Şeytanın vesveselerine ne kadar kapılıp kapılmadığında önemli. Hatırlıyorsunuz Nahl suresinde bir ayet vardı. Kur'an okurken kovulmuş şeytanın şan Allah'a sığın diye ayet vardı. Şimdi bunu incelerken şunu demiştik, hatırlıyorsunuz. Ya ben Kur'an okurken niye şeytana sığınacağım ki? Eğer yüzünden Kur'an okumaksa harflerini yanlış okumaktan mı Allah'a sığınacağım? Değil. Manasına girerken demek ki şeytanın vesvese verme ihtimali var. Allah-u Teala bu konuda uyarıyor. O yüzden de sığın diyor. Ama biz sevap için gelenekmiş gibi okuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim anlamına girilmiyor. Bakın bir arkadaş sordu bana, ya sohbetlerin başına neden 3 kez euzu çekiyorsunuz? Sünnet mi dedi? Ben dedim ki ben 3 kez mi çekiyorum dedim. Farkında değilim. Ama ben orada yapma gayretim şu, o evzunun içine girmeye çalışıyorum. Yani sığınıyorum Allah'a, sığınıyorum Allah'a, sığınıyorum Allah'a. O şeyi, sığınma hissini yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Olmadığı zaman yani otomatik olmuş bir şey, farkında değilim. Ondan sonra mine şeytanı racim, şeytandan sığınıyorum. Çünkü yani burada kelimeler dilime gelecek. Yanlış bir şeyi yapmaktan, o vesveselerden Allah'a sığınıyorum mantığıyla yapıyoruz. O yüzden şunu demek istiyorum. Bilgi sahibi yeterli, bilgi sahibi olmak yeterli değil. Her türlü frekansı biz süzüp, analiz edip ondan sonra değerlendirmek gerekiyor. İçine gelen her şeyin de pozitif olmayacağını bilmek gerekiyor. Evet, şimdi nerede kaldık? Beşiran ve Neziran diye burada bir ifade var. Beşiran müjdeleyici, Neziran da uyarıcı, ikaz edici. Bazı yerlerde korkutucu olarak gelmiş ama korkutmak tam uymuyor burada. Ayetlerin birçoğunda nezir kelimesi öncesine gelmesine rağmen burada beşir gelmiş. İşte ve men ersennake illa rahmeten lil aleminde de rahmet unsuru var ya, ona bir vurgu olarak da ben burada müjdeleyici kelimesinin nezirden önce geldiğini düşünüyorum. Kimleri müjdeliyor? Müminleri müjdeliyor. Onun o tebliğine uyanlara müjde var. Diğerlerine ne var? Nezir var. İnzar var. Uyarı var. Yani bak diyor, ben sana hak yolu gösteriyorum diyor. Şöyle şöyle yaparsan bir müjde var sana. Şöyle şöyle yaparsan da bak neler var. Hatırlıyor musunuz bunu Adem kıssasında açıklamıştık. Hazreti Adem tövbe ediyor. Tövbe etmesi, tövbenin kabul olmasına rağmen yeryüzüne indiriliyor. Cennette kalamıyor. Yani bizim bildiğimiz anlamda af manasında olsaydı bu, tamam tövbeni kabul ettim, cennette kal denmesi lazımdı. Değil mi? Evet. Ne oluyor? Tövbesi kabul edilmesine rağmen yeryüzüne indiriliyor. Demek ki af en sonda. Yine Ashab suresinde olması lazım. Pardon, Enfal'de galiba ne diyor? İnin diyor ama diyor, kim benden bir hidayetçi gelirse ona tabi olursa o mahzun olmayacaktır, o üzülmeyecektir de diyor. İşte o hidayetçi var ya, işte onun en kuvvetlisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer onun tebliğ ettiği dinin gereklerini yerine getirirsen, affa uğrarsan, o cennete geri dönebilenlerden oluyorsun. Çünkü tövbe kelimesi neydi? Bakmak ve geri dönmek anlamına geliyordu. Tövbe. Bakmak ve geri dönmek. Yani sen Allah'a bakıyorsun, aman yarabbi ben hata ettim diye. Allah da sana bakarsa geri dönüşün kapısı açılıyor. Bu geri dönüşün kapısı açılan yere gitme durumunda olmazsa ne oluyor? Aşağıya inenlerden oluyorsun. Orada da ne var? Cehennem var. Sadece olduğun yerde kalsan bile başlı başına azap. Neden? bir grup insan cennete yukarılara Rabbine doğru gidiyor, sen kalanlardan oluyorsun. Ya bu başlı başına azap. Bir daha gitme şansın yok. Bir de üstüne üstlük elim acı veren de bir azap var. İşte Allah'ın Resulü'nün görevi de bu inzar etmek, uyarmak ve tabi olanlara da bu müjdeyi de vermek. Ama diyor ki Allah-u Teala devamında وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Lakin insanların ekseri ise, yani çoğu, لَا يَعْلَمُونَ, bunu bilmezler. Peki bilmeyince ne olacak? Bunu bilmiyorlar. Yani çok azı bir kısım şey olmayacak. Sorumlulukları kalkacak mı ortadan? Kalkmayacak. Ama burada ben ilginç bir şey düşündüm. Katılır mısınız bilmiyorum. Bilmeleri için ne olması gerekiyor? Tebliğ olması gerekiyor. Onlar bilmiyorlar. Suudi Arabistan'da şu an Hicaz topraklarındaki bir kavimde başladı bu. Kısa zamanda yayıldı ama yine belirli bir kıtaya daha hala yayılması gerek. Hep şunu düşündüm. Ya sahabi efendilerimiz hepsi ya tamam bu din geldi, tamam ben bunları bütün yerinde yaşayayım diye kendi mekanlarında kalmadı. Bugün bütün dünya coğrafyalarında, İstanbul'da ne kadar var biliyorsunuz, sahabi kabri var. Ve bunlar bakın yani Peygamber Efendimiz'i görüyorlar, 30-40-50 yıllık dönem içinde ta İstanbul'a kadar yayılıyorlar. Yayayla yaya yürüyüşü olarak yani hiçbir engel olmasa 3,5 ayda yürülebilecek bir yıllarca sürebilecek bir yolculuk bu. Bunu savaşa savaşa gidiyorlar. Neden yapıyorlar? Yani kendileri oturup tamam biz İslamiyet'i anladık, güzel ahlaklar İslamiyet, şudur budur deyip de oturmadılar. Neden? Çünkü bu tebliğinin gitmesi lazım. Bakın gıtal deniyor, savaşma deniyor. Kötü gibi bir şey gözüküyor. Ama faydası ne biliyor musunuz? Tabi 1400 yıl evvel babaları belki öldürüldü ama o zamandan bu zamana kadar binlerce insan İslam'la müşerref oldu. Yani o anda tebliğde edilmeden yapılmadı bakın, yani bize anlatılan gibi değil. Önce tebliğe davet ediliyor, akılsal mantıklar deliller sunuyor. Hayır diyorlar, onlar savaşacağız diyorlar. O zaman savaşıyorlar. Ama artık o coğrafyalara bakın. Yani bugün Afrika'ya o tebliğ savaşlar olmasaydı, tebliğ ulaştırılmasaydı o kadar Müslüman olabilir miydi? İşte burada anahtar kelime şu: tebliğ ve cihat. Cihat ne demek biliyor musunuz? Bugün çok tartışma konusu biliyorsunuz bu IŞİD'le beraber. Cihat Allah'ın kelamının, dininin tebliğ edilmesi için yapılan mücadele. Bunu hangi unsurlarla yaparsanız yapın bu cihatın içine giriyor. Son maalesef 50 yıldır 100 yıldır Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber, kendisinin yıkılması değil başkaları tarafından yıkılmasıyla beraber bu cihat bilinen anlamda bitiyor. Yani bir bölgeye fethedilip oranın Darül İslam yapılma olayı bitiyor. Ama en azından şu an bizim neyimiz var? Diğer tebliğ metotlarıyla, cihat metotlarıyla, yani cihat kelimesini lütfen doğru anlayın, hani şeyiyle değil, bütün kapsamıyla beraber bizim o mücahede içinde bulunmamız gerekiyor. Bunun da en önemli kısımlarından birisi de tebliğin neydi unsur, geçen de söylemiştim, temsil. Bir insan İslamiyet'i yaşarsa en büyük tebliğ etmiş oluyor zaten. Sende güzel ahlakı görüldüğü takdirde insanlar Rabb'unu sen en güzel şekilde tebliğ etmiş oluyorsun. Temsil tebliği. Tabii ki diğer metotlar da var. Özellikle şu an teknolojinin olduğu yerde, her yerde mesela arkadaşlarımdan var işte şey yapıyorlar. İslamiyet'in bu güzel dileklerini yaymak adına interneti kullanıyor bizim arkadaşlarımız. İnternet siteleri oluşturuyorlar, Facebook grupları oluşturuyor. Burada ciddi bir şey var, çaba var. İşte bu Ve lakin la ekseren nasi la yaplemun. Fakat onların çoğu, bak insanlardan bahsediyor, insanlıktan bahsediyor, Müslümanlar değil burada. Bunu bilmezleri biz bildirmemiz gerekiyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Araplara gönderilmiş peygamber değil, bütün insanlar, bütün insanlığın hepsine gönderilmiş bir peygamber olduğu bilgisine bizim bütün insanlığa bir şekilde iletmemiz, tebliğ etmemiz gerekiyor. Bu bakın ayete göre farz. Direkt olarak değil ama bir şekilde farz. Ya Osmanlı'nın, Selçuklu'nun yaptığı gibi atın üstüne bineceksin, ailenden, bütün malından fedakarlık edeceksin. Ben Allah'ın dinini yaymak üzere onları, toprakları ve onların neslini de hidayete kavuşturmak adına, kurtarmak adına bir mücadelenin içerisine gireceğim diyeceksin. Bunu yapamıyorsan da en azından bulunduğun yerde ben ne yapabilirim deyip bir gayret içerisinde bulunacaksın. Bir şekilde bunu yapmakla mükellefiz. İşte velâkin lâ ekseren nâsı lâ ya'lemûn'da ben bunu anlıyorum. İkinci bir anlamda şunu verilmiş, ya'lemûne bilmezler değil de anlamazlar ifadesi verilmiş. Velâkin insanların çoğu bunu anlayamıyorlar bir türlü. Farkı ne ikisinin?
Birinde tebliğ edilmiş.
Evet, birinde tebliğ edilmiş, birinde tebliğ edilmemiş. Yani daha bunu anlayamamışlar. Ama Allah-u Teala bunun anlaşılmasını da istiyor. Yani anlamaları da gerekir bunu. Zaten biliyorsunuz şöyle bir olay var. Sahabe efendilerimiz daha Müslümanla şereflenmeden evvel diyorlar ki yeryüzünde bana en sevimsiz insan haşa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'di diyorlar. Ama ne zaman ki biz İslam'la tebliğ olduk, yeryüzünün en sevimli kişisi oldu bize diyor. Hani anam babam feda olsun ifadelerin altında bu var. Ama önceden işte bu velakinne la ya'lemundu. Anlamıyorlardı. Bilmiyorlardı. Anlamıyorlardı. Anladıktan sonra iş değişiyor. İşte Allah-u Teala'nın bu da güzel bir hidayet şeyi, bir insan Müslüman olduktan sonra Peygamber sevgisini de onun içerisine veriyor. Yani bugün hiçbir Müslüman yoktur ki, tamam la ilahe illallah diyor ama ya ben peygamberi de o kadar sevmiyorum demiyor. Bir şekilde Allah-u Teala onun sevgisini de kalplere veriyor ve biz de bunu anlamış oluyoruz. İşte Allah-u Teala bize şirkten uzak, yani eski devirlerdeki gibi puta tapma falan olayı yok. Saçma geliyor bize. Zaten anlayamıyoruz bile. Ya şöyle bir şeye nasıl tapıyoruz diyoruz. Ama günümüzün güç ve kuvvetlerini Allah'a ortak koşarak para, güç, hırs gibi şirk koşmaktan bizi uzak eylesin.
Amin.
Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimizin de müjdeleyici ve uyarıcı olduğunu bilmeyi ve bunu da bir şekilde gayretle insanlara, çevremizdekilere kime ulaşabilirsek bildirme gayretinde olmayı da nasip etsin. Bizi de ona layık ümmet eylesin inşallah. Sadakallahü azim.
Önemli.
Sağ olun.